Ayrım 8.
Bir süre böyle gittiler. Nesim heyecandan, neşeden gülüyordu. Böyle çılgınca dört nala ata binmeyeli çok olmuştu. Ama çölün kum tepeciklerinin, soluk inatçı bitki örneklerinin arasında yalpalayan kelebeklerle, yaban çiçeklerle dolu çalılık yere gelince, doğuya doğru bir yay çizerek ağırlaştılar. Çakılların, vadilerdeki büyük sivri kum taşlarının, pembe katmanlı taş tepeciklerin üstünden geçerken atlarının nalları tıkırdıyordu. Nesim gençliğinde burada yıldızlarla aydınlanmış göğün Vega yıldızının altında soğuktan donmuş kazık ipleri elmas gibi parlayan bir çadırda kamp yaptıkları gecelerin anılarıyla doluydu. Dört yanlarını saran çölün bomboş bir oda gibi genişleyip yayılışını anımsıyordu. İnsan en önemli yaşantılarından birini unutabilir mi? Eskiden çaldığımız ama nasılsa yıllardır kapağını açıp dokunmayı unuttuğumuz bir piyano gibi orada öylece duruyordu. Anıların ışığına kapılmıştı. Nauruz'u hiç görmeden izliyordu. Bütün bu uçsuz bucaksızlığın içinde onları görüyordu. Bomboş bir gökyüzünde iki güvercin gibi uçan iki noktayı. Büyük bir kayanın gölgesinde mor bir koyuluktan oluşan vahada durup bir süre dinlendiler. Soluk soluğa ve mutluydular. Naruz, kaçan bir çöl kurdu görsem kur başımla yakılarım. Dediği sırada parmaklarını büyük kırbacının üstünde gezdirerek onu okşuyordu. Yeniden yola koyuldukları zaman ana yoldan saparak eski kervan yolunu, şeyhin adamlarının kendisiyle buluşacakları Kusur el Ataş'a, susayanların köşklerine giden masrabı aramaya başladı. Bir zamanlar bu yolları Nesim de ezbere bilirdi. Cezayir ile Mekke arasında işleyen kervanların kullandıkları kaçakçılık yollarını. Afrika'nın bir yerinden bir yerine baharat ve mal götüren kişilerin servetlerini taşıyan ya da kutsal kente gitmek isteyen müminlere tek gidiş olanağını sunan cömert yolları. Bir zamanlar eşit derecede tanıdıkları çölle kardeşinin bu sıkı fıkılığını birden kıskandı. Ona öykünmeye başladı. Biraz sonra Nauruz boğuk boğuk haykırarak bir yeri işaret etti. Kısa sürede masraba çıktılar. Develerin ayak izlerinin açtığı, kimi yerleri ta kaya kitlesine kadar aşınmış inişli çıkışlı ama kesintisiz ilerleyerek bir ufuktan ötekine uzanan bir yoldu. Burada Nauruz bir kez daha öne geçti. Mavi gömleğinin kol altlarında mor lekeler belirmişti. "Şuralarda bir yerlerde," diye bağırdı. Gökyüzünün inci rengi kıyılarından kırmızımsı volkanik taş kümesi yavaş yavaş yükseldi. Alevler içindeki bir yüze, susuzluktan kavrulan Sphinx gibi bir şeye benziyordu. Biraz ilerideki bir kayanın koyu gölgesinde anlaşılmaz şeyler konuşan birkaç kişi vardı. Onları şeyhe götürmek üzere bekliyorlardı. Kahverengi kağıttan yapılmışa benzeyen uzun boylu, dört sıska adamın sesleri susuzluktan sözcüklerin kıyılarında çatırdıyordu. Gülüşleri dizginlerinden boşanmış öfkeydi. Atalarını onlara doğru, çırpı gibi kolların pek alışılmamış şıkırtılı bir Arapçanın kucağına doğru sürdüler. Bütün konuşmaları, açıklamaları Nauruz yaptı. Nesim birden kendisini kente büyümüş bir Avrupalı, bir yabancı gibi duyumsadı. Çünkü ötekilerin hepsi içlerine sinmiş dar Arap dünyasının bilincini, o dünyanın göreneksel saygı ve düşmanlıklarını, ilkelliğini taşıyorlardı. Tıpkı susamış bir adamın çeşme araması gibi kendi kafasında Bonnard'ın bir resminin ya da Blake'in bir şiirinin anısını aramasına çok şaşırdı. Herhalde kaba saba bir İskoç kabilesi karşısında bir gezginci de böyle olurdu. Onların biçimsiz ayaklarına, kaba tüylü bacaklarına hayranlıkla bakar ama Avrupa kültürünün yaşamdan nefret eden, hazlardan hoşlanmayan bu insanların kaba gücünden çıkmadığına bin şükür ederdi. Burada birden kardeşini yitirdi, ondan ayrıldı. Çünkü Nauruz topraklarının, ağaçlarının nasıl bir parçasıysa bu Arap kervancıların yaşamının da bir parçasıydı. Kıllı gövdesindeki çizgili kaslar gururundan gerilmişti. Çünkü kente büyümüş bir İskenderiyeli, neredeyse hor görülen bir Nasrani olmasına karşın atıcılıkta, dili konuşmada, at koşturmada hepsini geçerdi. Onun ataklığını bildikleri için yerliler ona biraz işkilli bakarlardı. Kibar Nesim'i daha çok değişik kılıklarda görmüşlerdi. Bakımlı elleri bir kent beyefendisi olduğunu fısıldıyordu ama saygılıydılar. Burada uzun uzun anlama çabasına gerek yoktu. Biraz töre bilgisi yeterdi. Çünkü bu sevimli çöl insanları makine gibiydiler. Montelev'i düşünen Nesim birden gülümsedi. Çöl Arapları ile ilgili efsanelerinin malzemesini İngilizlerin nereden bulduklarını merak etmişti. Son derece bayağı yaşamları öylesine dar, öylesine töreliydi ki. Bir gaydeden ne kadar heyecan duyulursa onlardan da o kadar duyulurdu. İlkel düzeyin üstünde bir şeyler ifade etmeleri olanaksızdı. Tıpkı dans eden pireleri yöneten bir gösteri ustası gibi onların bütün davranış biçimlerini bilen kardeşinin onların yönetişini izliyordu. Zavallıcıklar. Kendisindeki kendi zekanın bir güç kaynağı olarak içinde kımıldadığını duyumsadı. Hepsi sıkışık bir topluluk oluşturup şeyhin çadırlarına doğru yola koyuldular. Uzun sırtlı kum bayırlarını aştılar. Yalnızca yağmur bulutlarının düşlerinde yaşayan otlak seraplarını geçtiler. Sonunda küçük bir çember oluşturan çadırların bulunduğu yere geldiler. Erkekler dünyasının hayvan derisinden yapılma gökyüzleri. Çocuksu anıları öylesine korkulu olmalıydı ki kendilerine daha dar bir gökyüzü bulmak zorundaydılar. İnsan soyunun tohumu onun içine kapatıldı. Bu deri huninin içinde ilk çocuk doğdu. İnsanlar öpüşmenin gizliliğini ilk kez bulguladılar. Nesim, Klee'ye kadar iyi resim yapabiliyor olmayı öylesine isterdi ki. Saçma düşünceler yersizdi. Ama şeyhin siyah, yeşil, kestane ve beyaz renkli çadır bezinden yapılmış kaba kıl çadırları hemen hemen 200 metrekarelik geniş bir alana yayılmıştı. Dikiş yerlerinden sarkan püsküller rüzgarda uçuşuyordu. Şeyhle oğulları iskambil kağıtları gibi sıralanmışlardı. Hiç değilse Naruz'un karşılık verileceğini bildiği geleneksel selamlarla kendilerini karşıladılar. Şeyhin kendisi onları bir çadıra götürüp "Burası sizin eviniz, buyurun rahatınıza bakın, emirlerinizi bekliyoruz," dedi. Onun ardından uşaklar geldiler. Yolculuk sırasında kuruyup kabarcıklanan yüzlerini, ellerini, ayaklarını yıkamaları için su getirdiler. Bu kahverengi karanlıkta en azından bir saat kadar dinlendiler. Çünkü günün en sıcak zamanıydı. Naruz minderlerin üzerinde kollarını bacaklarını yayarak horlamaya başladı. Oysa Nesim kesik kesik uyuyor, ara sıra uyanarak bedensel yorgunluğun getirdiği çabasız uykuyu seyrediyordu. Kardeşinin çirkinliğini düşündü. Üst dudağındaki yarıktan görünen olağanüstü güzel beyaz dişleri. Dinlenme sırasında bile kabile reisleri sessizce gelerek çadırın girişinde ayakkabılarını çıkardıktan sonra içeri girip Nesim'in elini öpüyorlardı. Her biri hep aynı karşılama sözcüğünü fısıldıyordu. Mahubba. Öğleden sonra geç bir saatte uyanan Naruz su isteyerek gövdesini ıslattı. Aynı zamanda üstünü değiştirmek istediğini söyledi. Şeyhin en büyük oğlu ona hemen giyecek bir şeyler getirdi. Daha sonra Naruz geniş adımlarla çölün sıcağına çıkarak "Gelelim Taya, 1-2 saat sürebilir. Sizin için bir sakıncası var mı? Biraz geç dönebiliriz," dedi. Gölgeye minderler konmuştu. Nesim, kardeşinin bakması için getirilmiş taylara doğru göz alıcı kumların üzerinde koşarak gidişini yarı uzanmış izlerken yaşamından hoşnuttu. İncelikle zararsızca oynaşan tayların yelelerinin, başlarının sallanışı ona atasözünün dediği gibi Haziran denizinin köpüklü dalgalarını anımsattı. Naruz yanlarına yaklaşınca durup tayları keskin bakışlarla süzdü. Sonra bir şeyler bağırdı. Adamın biri elinde yular ve gemle onun yanına koştu. Boğuk bir sesle "Beyazı!" diye haykırıyordu. Şeyhin oğlunun yanısını Nesim anlayamadı. Naruz yeniden yürümeye başladı. Sakına sakına yavaşça genç yaratıkların arasına süzüldü. Ve daha ne oluyor demeye kalmadan neredeyse görünmez bir hareketle taya yuları geçirip sırtına atladı. Destansı yaratık put gibi duruyordu. Parlak gözü fal taşı gibi açılmıştı. Sanki sırtına binen bu yepyeni korkunç zekayı anlamaya çalışıyordu. Sonra eti bir titremeyle dalgacıklandı. İnsan dünyasıyla hayvan dünyasının böylesine çarpışmasından doğan korku gelgitleri. Atla binicisi sanki bir yontu için poz verilmişçesine dalgın dalgın duruyorlardı. Daha sonra küçük bir korku kişnemesi çıkaran at silkindi. Kurulmuş bir oyuncak gibi yay biçimli tuhaf sıçrayışlar yaptı. Her seferinde ön ayakları üzerine çakılırcasına sert düşüyordu. Bunlar Naruz'u sırtından atmaya yetmedi. Naruz öne doğru eğilmiş atın kulağına bir şeyler mırıldanıyor. O mırıldandıkça at deliye dönüyordu. Çünkü ileri fırlayarak, silkinerek eşkin yürüyüşe geçmişti. Dönüyor, sıçrıyor, ileri atılıyordu. Çadırların çevresinde yavaş yavaş düzensiz bir çember çizdikten sonra Ana çadırın kapı aralığında oturmuş sessizce onları izleyen Arap kalabalığının bulunduğu yere geldiler. Gerçek yaşamının büyük bir bölümünün, belki de çocukluğun bir daha geri gelmemecesine bittiğini anlayan zavallı hayvancık bir kez daha küçük iniltili bir kişneme çıkardıktan sonra birden kendi soyuna özgü o uçarcasına hızlı, uzun adımlı, yorgunluk tanımaz dört nola koşusuna geçti. Gökyüzünü parçalamaya nişan almış bir uçan yıldızdı sanki. Kum tepeciklerinin arasından rüzgar gibi geçti. Birincisi güçlü bacaklarıyla ona sımsıkı yapışmıştı. Sanki cıvatayla tutturulmuş gibi. İkisi hızla küçülmeye başladılar. Sonunda gözden kayboldular. Çadırlardan büyük bir hayranlık çığlığı yükseldi. Nesim, lor peyniriyle kahvenin yanında Navruz'un hakkı olan kutlamaları da kabul etti. 2 saat sonra Navruz döndüğünde at terli, mahzun ve yorgundu. Ancak soluk alabilecek, ayağını kederle yere vurabilecek kadar savaşma gücü kalmıştı. Teslim olmuştu. Navruz'un kendisi de çılgınca yorgundu. Sanki bir fırının içinden geçmiş gibi kamaşan, kan çanağına dönmüş gözleri, gerilmiş seyreyen yüzü kavganın amansızlığına tanıklık ediyordu. Ata söylediği okşayıcı sözler sıcaktan kavrulmuş, çatlak dudakların arasından çıkıyordu. Ama her şeye karşı mutluydu. Çatlak bir sesle su istemesine, eve dönüş için yolculuğa çıkmadan önce yarım saatlik uyku izni yakarmasına karşın neşesi yerindeydi. Bu güçlü gövdeyi sonuçta hiçbir şey yoramazdı. Hatta o uzun amansız kavga sırasında yaşadığı cinsel boşalım bile. Ama şu anda başının üzerine dökülen suyun altında gözlerini kapadığı zaman göz kapaklarının gerisinde parlayan yorgunluk imgesi koyu kanlı güneşi görüyor, derisinin üzerindeki suyu çöl yalımının kavurup kuruttuğunu duyumsuyordu. Kafasının içi sivri sivri korku ve renk dikenleriyle doluydu. Sanki bütün duyu sinirleri sıcakta boya gibi erimiş, düşünce, istek, dilek hepsi birbirine karışmıştı. Neşeden başı dönüyor, kendisini gökkuşağı kadar ağırlıksız duyumsuyordu. Gene de dönüş yolculuğu için hazır olması yarım saat bile sürmedi. Kum tepeciklerinin oyuntularına düşen pembe ve erguvan gölgelerin, eğik güneş ışınlarının arasında bu kez değişik bir konvoyla yola çıktılar. Kusur el ataşa doğru hızla yol alıyorlardı. Naruz, şeyhin oğullarının beyaz tayı daha sonra kendisine getirmeleri konusunda anlaşmıştı. Şimdi içi rahat gidiyor, ara sıra bir türküden dizeler mırıldanıyordu. Susayanların köşklerine vardıklarında karanlık basmıştı. Ev sahipleriyle vedalaştıktan sonra bir kez daha çölü geçmeye koyuldular. Atlarını yavaş sürüyorlar, çakılı ırmak yataklarındaki nal seslerinin ya da çakıl ulumalarının bozduğu sessizlikte küçülmeye başlamış olan lekeli ayı izliyorlardı. Birden Nesim aralarındaki engelin kalktığını duyumsayarak ''Naruz, ben evleniyorum. Bunu Leyla'ya seni söylemeni istiyorum. Bilmem neden ben bu konularda utangacım.'' demeyi başardı. Bir an Naruz buz gibi oldu. Demir bir zırh giymiş gibi. Sanki eğrin üzerinde sendelemişti. ''Kleyla mı Nesim? Kleyla mı?'' derken öylesine zorlama, öylesine yapmacık bir sevinç göstermişti ki sesi tıkandı. Ama ağabeyi olumsuz anlamda başını sallayıp merakla yüzüne bakınca tık tık atan sinirlerine yeniden kanın yürüdüğünü duyumsadı. Nesim ölçülü, son derece açık sözcüklerle ''Hayır, bunu nereden çıkardın? Arnavutin'in eski karısıyla.'' diye yanıtladı. Atlar yürümeye devam ediyor, eyaleri çıtırlıyordu. Büyük bir rahatlama duyarak kendi kendine gülümseyen Naruz ''Çok mutlu oldum Nesim, sonunda sen de mutlu olacaksın, çocukların olacak.'' dedi. Ama Nesim'in gene o öldürücü utangaçlığı tutmuştu. Rustin'le, Rustin'in çocuğunun yitirişiyle ilgili neler biliyorsa hepsini Naruz'a anlattıktan sonra şöyle ekledi. Şu anda beni sevmiyor. Severmiş numarası da yapmıyor ama kim bilir. Belki de ben çocuğunu geri alır, ona iç huzuru ve güven verebilirsem her şey değişebilir. Bir an sonra, sence değişmez mi? Diye sordu. Bu konuda onun düşüncesini öğrenmek için değil, kum gibi aralarına dolan sessizliği bozmak için sormuştu. Çocuk konusu pek kolay değil. Savcılık elinden geldiğince kovuşturmuş. Ellerinde maksupla, Esin'le ilgili küçük bir ipucu var. O akşam kente küçük bir şenlik varmış. O da oradaymış. Birkaç kez çocuk çalmakla suçlanmışsa da her seferinde kanıt yetersizliğinden yakayı kurtarmış. Naruz kurt gibi kulaklarını dikerek öfkelendi. İpnotizmacıdan mı söz ediyorsun? Ona haber gönderdim. Öğrenmek istediğim şeyi söylerse büyük, gerçekten de çok büyük paralar vereceğimi söyledim. Anlıyor musun? Kuşkuyla başını sallayan Naruz sakalını çekiştirdi. O delidir. Her yıl Aziz Damiana'ya gelirdi. Ama çok tuhaf bir delidir. Zeynel Abidin, mübarek bir adamdır aynı zamanda. İşte o. Namus sanki birden usuna bir şey gelmiş gibi iki atı da dizginleyerek aile dilindeki geleneksel kutlama sözleriyle Nesim'i kucakladı. Leyla'ya söyleyeceksin değil mi? Ne olursun kardeşim. Elbette. Ama ben gittikten sonra. Olur. Bu gerilimin sona erişi, Naruz'un hiç zorluk çıkarmadan kabul edişi üzerine Nesim'in yüreğinden büyük bir yük kalkmış oldu. O anda büyük bir yorgunluk duydu. Neredeyse uyuyacaktı. Hızlı ama acele etmeden yollarına devam ettiler. Yeniden çölün sınırına geldiklerinde saat gece yarısına yaklaşıyordu. Atlar burada bir tavşanı ürküttüler. Naruz kamçısıyla yakalama girişiminde bulundu. Ama yarı karanlıkta kaçırdı. Geri döndüğünde sanki ayın aydınlattığı kum tepecikleri arasında yaptığı bu küçük koşu kendisine sağlıklı bir düşünceye varmak için gerekli zamanı ve uzaklığı vermiş gibi. Bu çok güzel bir haber. Haftaya onu bize getirir misin? Leyla'ya. Ben onunla tanışmışımdır ama anımsamıyorum. Çok esmer. Türkünün dediği gibi. Gözleri ateş böceğinin karanlıktaki ışığı ha? Diyerek yere doğru gülümsedi. Nesim uykulu uykulu esnedi. Ah, kemiklerim ağrıyor. İşte İskenderiye'de yaşamanın armağanı. Naruz yatmadan önce sana sormak istediğim bir şey daha var. Persevard'ını görmüyorum. Toplantılar ne oldu? Islıklı bir soluk alan Naruz parlak gözlerini ağabeyine çevirdi. Evet, çok iyi gidiyor. Gelecek toplantı Addis Damia'nın mulidinde, çölde. Omuzlarının iri kaslarını büktü. 10 ailenin onu da geliyor. Düşünebiliyor musun? Çok dikkatli ol. Her şey gizli tutulmalı. Hiçbir sızıntı olmamalı. Elbette. Yani başlangıçta bunun siyasal bir niteliği olmamalı. Sorun anlaşıldıkça yavaş yavaş gelişmeli, öyle değil mi? Ben, örneğin senin onlara konuyu anlatmaktan çok onlarla tartışman gerektiğine inanıyorum. Tehlikeden uzak durmalıyız, anlıyor musun? Yalnızca İngilizler yok karşımızda. Naruh sabırsızca bir bacağını salladı, dişlerini karıştırdı. Montavillen'i düşünerek içini çekti. Fransızlar da var. İkisinin amaçları da başka. Biz iki tarafı da kullanabilirsek... Biliyorum, biliyorum, dedi Naruh sabırsızca. Nesim onu sert sert süzdü. İyi dinle. Çünkü her şey senin bu aşamada neler yapabileceğimizi anlamana bağlı. Bu azar Naruz'un canını sıktı. Yüzü kızararak ellerini birleştirip ağabeyine baktı. Alçak, boğuk bir sesle dinliyorum dedi. Nesim birden yaptığından utanmış, kardeşinin kolunu tutmuştu. Sonra fısıltıyla sözünü sürdürdü. Biliyorsun, ara sıra anlayamadığımız sızıntılar oluyor. Yaşlı Cohen örneğin, geçen ay ölen Kürkçü. Suriye'deki Fransızlar adına çalışıyordu. Geri döndüğünde Mısırlılar neyle görevli olduğunu biliyorlardı. Nasıl mı? Nasılını hiç kimse bilmiyor. Dostlarımız arasında kuşkusuz düşmanlarımız var. Hem de İskenderiye'de. Anlıyor musun? Anlıyorum. Ertesi sabah Nesim'in dönme zamanı geldiğinde iki kardeş atlarına bindiler. Acele etmeden tarlalara geçip Sal'la buluşacakları yere geldiler. Nesim, neden hiç kente gelmiyorsun? Hadi bugün gel benimle. Randidilerde bir balo var. Senin için bir değişiklik olur, dedi. Birisi kente gelmesini önerdiği zamanlar hep olduğu gibi Naruz'un yüzü mahcuplaştı. Yere bakarak yavaşça, karnavalda gelirim, dedi. Abi gülerek koluna dokundu. Bunu diyeceğini biliyordum. Hep yılda bir kez, yalnızca karnavalda gelirsin. Neden bilmem. Ama biliyordu. Naruz'un tavşan dudağından duyduğu korkunç utangaçlık, onu neredeyse annesininki kadar yıkılmaz bir yalnızlığa itmişti. Ancak karnaval balolarında giyilen o kara kukulatalı giysi onu artık tıraş aynasında bile görmeye dayanamayacak kadar nefret etmeye başladığı dudağını gizleme olanağı veriyordu. Karnaval balosunda özgürlük duyuyordu. Ama bunun başka bir umulmadık nedeni daha vardı. Clea'ya karşı yıllardır süren bir tutku. Şimdiye kadar hiç konuşmadığı, Nesim'le birlikte ata binmek için buraya geldiğinde iki kez gördüğü bir Clea'ya karşı tutkusu. Kendisine işkence edilse bile ağzından alınmayacak bir gizdi bu. Ama her karnaval balosuna geliyor, o güne kadar adını hiç kimseye yüksek sesle söylemediği o genç kıza rastlama umuduyla kalabalıkta oradan oraya sürükleniyordu. Clea'nın karnaval mevsiminden hiç hoşlanmadığını, o günleri işliğinde resim yaparak, kitap okuyarak geçirdiğini hiç bilmiyordu. Birbirlerini sevgiyle kucakladıktan sonra ayrıldılar. Nesim'in arabası bir an önce kıyı yoluna çıkmak için tarlaların ılık havasına bir toz şeridi çiziktirerek uzaklaştı. Koydaki bir savaş gemisi kim bilir hangi Mısır büyüğünün onuruna 21 pare top atıyordu. Bu patlamalar ilk yazda limanının göğünden eksik olmayan, inci kümesi gibi bulutların titreşip renk değiştirmesine neden oluyordu. Bugün deniz kabarıktı. Dört balıkçı teknesi yakaladıkları balıklarla birlikte kent limanına doğru volta vurmuşlardı. Nesim, saat Zaklul'un köşesindeki çiçekçiden yakasına bir karanfil almak üzere yalnızca bir kez durdu. Sonra bürosuna gitti. Yukarı çıkarken bir ara duraklayıp ayakkabılarını boyattı. Kent ona hiç bu kadar güzel görünmemişti. Yazım masasına oturur oturmaz önce Leyla'yı düşündü, sonra Justin'i. Bu kararına annesi ne diyecekti? O sabah Naruz kendisine verilen görevi yerine getirmek için yazlık köşkün yolunu tuttu. Ama önce babasının resminin iki yanında duran iki büyük vazoya koymak üzere kırmızı ve sarı gül goncalarından bir demet topladı. Annesi yazı masasının başında uyuyakalmıştı. Ama kapı mandalının tıkırtısından uyandı. Uykulu uykulu hışırdayan yılan sonra yeniden başını yere indirdi. Annesi çiçekleri görünce "Sağ olasın Naruz" diyerek vazoları boşaltmak üzere hemen yerinden kalktı. Birlikte gülleri vazolara yerleştirirlerken Naruz ağabeyinin evlilik haberini açtı. Annesi uzun süre hiç kımıldamadan durdu. Bozulmuş falan değildi, ciddileşmişti. Sanki en gizli duygu ve düşüncelerine danışıyordu. Sonunda daha çok kendi kendine konuşurmuş gibi "Neden olmasın?" dedi. Sanki tınısını sınıyormuş gibi bu tümceyi ilk kez yineledi. Sonra baş parmağını ısırdı ve küçük oğluna dönerek ama ya parasının peşindeyse ya bir dala vereceğiyse istemem. Bunu önlemek için ne gerekiyorsa yapacağım. Nasıl olsa benim iznim olmadan evlenemez dedi. Naruz bu gülünç sözler karşısına dayanamayıp kınarcasına güldü. Onun kıllı kolunu sarsan Leyla yaparım dedi. Yapma lütfen. Yemin ediyorum. Bu kez Naruz ağzının pembe tavanı görünceye kadar güldü. Ama annesi sanki hala iç konuşmasını dinliyormuş gibi dalgındı. O gülerken dalgın dalgın koluna vurarak sus diye fısıldadı. Uzun bir duraksamadan sonra kendi düşüncelerinden şaşırırmışçasına tuhaf değil mi? Sözlerimde içtenim dedi. Bana güvenmiyorsun demek ha? Naruz hala gülüyordu ama sözlerinde ciddilik payı vardı. Kendi ağabeyimin onurunu gözeteceğime güveniyorsun. Şu anda yüzü ciddiydi ama hala gülmekten kurbağa gibi şişkindi. Aman tanrım diye düşündü annesi. Ne kadar çirkin. Parmakları siyah peçesine gitti. Kendi derisindeki yara izlerini bastırıyor, onları düzeltmek istercesine öfkeyle elliyordu. Neredeyse ağlamaklı bir sesle "İyi yürekli Naruz'um" dedi. Parmaklarını oğlunun saçlarının arasına sokmuştu. Arapçanın o olağanüstü şiiri Naruz'u hem heyecanlandırdı hem de yatıştırdı. Bal peteğim, kumrum, iyi yürekli Naruz'um. Ona evet dediğimi söyle. Kendisini kucakladığımı evet dediğimi söyle. Naruz bir tay gibi titreyerek kımıldamadan duruyor. Annesinin sesindeki müziği, o sıcak, o yetenekli elin ender okşamalarını ta yüreğinde duyuyordu. Ama söyle, onu buraya, bize getirsin. Olur, bugün söyle. Naruz silkintili, tuhaf, ileri geri sıçramalı adımlarla telefonun bulunduğu eski eve yürüdü. Tozlu masasına oturan annesi alçak, sakin bir ses tonuyla "Neden Nesin bir Yahudi kızı seçsin?" diye iki kez yineledi.